Ayrım 16.
Sadrazam olalı değil, zat-ı âliniz, fakat zat-ı samiiniz ve zat-ı devletiniz dendiği zaman da içerleyerek mutlaka zat-ı fahimaneniz denmesini isteyen Hüseyin Hilmi Paşa, hafifçe muğber olmamış değildi ve vakur ve ciddi, kimi isterse adliye nazırı yapabileceğinin kendisine demin bildirilmiş olmasından gelen bir emniyet içinde konuştu. Ne diyebilirdim? İnşallah Refik Bey'in sıhhati düzelir ve tulu ömürle muammer olur. Fakat eğer kendisini kaybetmemiz mukadderse adliye nazırlığına mesleki bilgilere sahip ve tecrübe sahibi bir zat seçerim diye mukabele ettim. Talat Bey'in gülümsemesi şimdi bir kahkaha halinde avdet etmişti. Herhalde paşa kızı bana mebus karılığı yetmez, ille nazır haremi olmalıyım diye tutturmuş olacak diye söylendi. Rahmi Bey'e gelince o işi çok daha ciddiye alıyor, açık deniz rengi mavi gözlerinde sert bir ışık parlıyordu. Tok bir sesle, Şefik bu garip hevesi bizi açmalı, böyle bizlerden habersiz Sadrazam Paşa Hazretlerine müracaat etmemeliydi dedi. Ve Hüseyin Hilmi Paşa nefsini bu bizler kelimesiyle çizilmiş hududun o derece dışında bırakmış hissetti ki birden endişe ve ızdırap duydu. Canı dilediği zaman kendisini Kamil Paşa derecesinde cemiyetten uzakta hissetmekle ve bunu böyle ilan etmekle beraber aynı uzaklığı ve ayrılığı cemiyetten biri söyleyecek ve hatırlayacak olursa ziyadesiyle telaş ediyordu. Şimdi de üzülmüştü. Ve henüz belki pek am fakat hakikaten keskin zekasıyla bu üzülüşü derhal fark eden Talat Bey, Sadrazam'ın gönlünü almayı münasip bularak hem dost hem de hürmetkar bir eda ile dedi ki, ''Bizim adliye nezareti için bir namzedimiz yoktur Paşa Hazretleri. Esasen malumu fahimanenizdir ki Manyasizade'yi de Kamil Paşa'ya cemiyet teklif etmemiştir. Bizzat kendisi tensip edip reyimize müracaat ettiği zaman biz, muhterem adamdır ama yorgundur, hastadır, faaliyet gösteremez ve muvaffakiyetsizliği cemiyet hesabına kaydedilir. Tayinini tavsiye etmeyiz demiştik. Bunun üzerine de Selefi Aliniz yemeden içmeden bu cevabımızı merhuma yetiştirip kendisiyle aramızı açmaya teşebbüs etmişti. Burada Talat Bey bir lahza sükut etti ve Hüseyin Hilmi Paşa bu hikayeyi yeni duymuş da pek şaşmış gibi bir eda alırken hem de aman ya Rabbi, dünyada meğer ne kadar da riyakar ve münafık adamlar varmış tarzında tefsir edilebilecek bir tebessümle gülümsedi. Evet, ecnebi terbiyesiyle yetişen ve dedikodudan pek mütenefir olan Kamil Paşa böyle hareket etmişti. O zaman olduğu gibi şimdi de namzedimiz yoktur. Arzu ettiğiniz sizce muhtemet ve muvafık bir ehli seçersiniz. Ve söze tekrar karışarak Rahmi Bey, evet, intihap buyurursunuz. İradeye gitmeden evvel de cemiyet tabii haberdar edilir, dedi. Faideden hali olmayan bu kati ihbarı yapıp, sadrazamın canını sıkmak işini arkadaşının üzerine almış bulunmasından memnun, Talat Bey bu bahse artık bir şey ilave etmedi. Kaldı ki daha nezaretle, fakat ehil kelimesi üzerinde durmak suretiyle, kendisi aynı şeyi evvelce ihtar etmemiş de değildi. 37. Şefik Bey, Mehmet Şahabettin Paşa'nın hemen ölümünden beri ve buna pek de davet edilmeksizin kullanmaya başladığı yazı odasında muhteşem yazı masasının başına geçmiş mektup yazıyordu. Kapı hızla açılarak Nimet Hanım göründü ve kapının eşiğinde kalıp ilerlemeden adeta düşman bir bakışla kocasına baktı. Yazı masasının başına bu derecede kendinden emin, bu kadar mağrur oturmuş, bu sonradan görme adam kime mektup yazıyordu? Edirne'nin bilmem hangi mahallesinin hangi sokağında oturan dul ve karşısına çıkarılmaya cesaret edilmemiş anasıyla kendilerine yeni yeni kısmetler çıkmaya başlayan seçkin iki kız kardeşine mi? Yoksa çocukluk arkadaşları olup bir taşra kasabasının kaldırımsız sokaklarında kendileriyle vaktinde oynaşıp dövüşmüş bulunması icap eden, ikisinin de çocukluklarının geçtiği mahallede şimdi belki bakkal veya aktar olan bir mahluka mı? Şefik'i babasının yazı masası başında onun varisi şeklinde gördükçe Nimet Hanım'ı daima saran müphem eza ona hiddetli bulundukça pek ziyade artıyor, şiddetlenip bir ızdırap derecesine varıyordu. Fakat Şefik Bey böyle şeyleri hiç hatırına getirmeksizin başını kaldırmıştı ve açık mavi elbisesi içinde bir bahar sabahı gibi ışıklı ve taze görünen karısına aşık nazarlarla tebessüm etmek, onu doya doya varlığına sindirmek üzere bakıyordu. Bu hali Nimet'i büsbütün sinirlendirdi ve genç kadın kocasına adeta haşin bir sesle ''Bugünkü gazeteleri herhalde okumamış olacaksınız.'' dedi. ''Hayır canım, okumadım. Demin sordum, daha gelmemişti.'' ''Politika hayatında günün bu vaktine kadar gazete okumadan kalınır mı?'' Ve hızla yaklaştı, üç gazeteyi birden yazı masasının üzerine fırlattı. Aynı hızlı adımlarla döndü, kapıyı hızla kapayıp gitti. Şefik hafif bir heyecan içinde, bu önüne atılan gazetelerden birini eline alır almaz, karısını hiddetlendirmiş bulunması icap eden havadisi ilk sahifede hemen gördü. Kaç günden beri münhal bulunan adliye nezaretine, fakat kabinede hiçbir nakil ve becaiş yapılmamak şartıyla nihayet biri seçilmişti. Ve bu yeni nazır eski adliyecilerden olup bu defa Yanya valiliğine tayin edilmiş ve henüz vazifesi başına gitmemiş bulunan Nazım Paşa idi. İsim ilk önce Şefik'e tamamen yabancı geldi. Sonra bunun meşrutiyetin ilanı güne ayak attığı Selanike'de, ondan sonra yollandığı Edirne'ye de vali sıfatıyla kabul edilmeyerek geri gönderilen ve bilahare galiba Suriye yahut Beyrut'a yollanan eski zaptiye nazırı Nazım Paşa olduğuna hükmederek, ''İstibdat idaresi tamamen mi ortluyor?'' diye adeta bağırdı. Fakat bu yeni nazırın hal tercümesi olarak gazetenin sunduğu satırlara göz gezdirince, bu Nazım Paşa'nın o eski zaptiye nazırı Nazım Paşa olmadığını anladı. Hayır, o değildi. Fakat bundan dolayı daha hayırlı bir şey de değildi. Bu Nazım Paşa birkaç sene evvel Abdülhamit idaresine karşı Erzurum'da vukua gelen ayaklanma sırasında orada vali bulunmuş ve bu hürriyetperverane hareketi elinden geldiği kadar bastırmaya çalışarak acizliğinden dolayı bunda muvaffak olamamış bir devri istibdat bendesiydi. Gazetenin kayarak geçtiği bu eski hikayeyi bir takım tafsilatla hatırlayış Şefik'i taşkın bir hiddet içinde bıraktı. Adliyeye yeni bir nazır tayini esnasında bir takım becaişler yapıp kendisine bir yer açacağını temin ederken Hüseyin Hilmi Paşa hayasızca yalan söylemişti. Karısı hiddetlenmekte pek haklıydı. Fakat nice insanın ehemmiyetsiz taşra memurluğu devresini pek güzel hatırladığı bu nevzuhur sadrazama haddini bildirecek, geçen devrede halkı ayaklanmaya sevk edecek kadar müstebit ve aciz bir valiye yeni idarenin adliye cihazlarını lekesiz bir erkanı harp zabitine teslim edilmesinde büyük mahsurlar gördüğü, bu cihazları gizli tertipler sonunda tevdi etmiş olmağı ona pahalıya ödetecekti. Nimet'in budvarına hiddetten yüzü kıpkırmızı olmuş bir halde koştu. O kadar gazaplıydı ki ilk önce hiçbir şey söylemedi. Nimet pencerenin önündeki bir koltuğa en sakin bir eda ile oturmuş, tırnaklarını cilalamakla meşguldü. Başını kaldırarak müstehzi ve biraz istihfafkar bir bakışla kocasına baktı. ''Hüseyin Hilmi Paşa sizin ağzınıza bir parmak bal çalıp avuturken yapacağını yapmış.'' diyerek küçük bir kahkaha salıverdi. Sonra birden ciddi ilave etti. Peki daha evvelki gün merkezi umumideydiniz. Dün de meclis vardı. Adliyeye bir nazır seçildiğini ve bunun arza geçtiğini nasıl oldu da duymadınız? Hiç kimsenin malumatı yok. Sadrazam her şeyi gizli, gümrükten mal kaçırır gibi yapmış. Böyle yaptığı da isabet. Allah hilekarlığını ayağına dolayacak. Gizli tertiplerine bu mühim mevkiye eski devirde tamamıyla kirlenmiş bir adamı getirmek için girişmeseydi, bütün cemiyeti aleyhine belki de kaldıramazdım. Kendisine karşı kullanacağım en müessir silahları bana kendi eliyle veriyor. Gözleri yanıyor, alnı buruşuyordu. Bu haliyle hakikaten güzeldi ve günün hislerine gece saatlerinin çılgınlıklarını karıştırmak mutadı olmamakla beraber Nimet'in göğsü arzu ile şişip kabardı. Fakat Şefik karısındaki bu zaaf ve isteği fark bile etmemişti ve arzularını içine gömen Nimet politika sahasında kalmaya kendini icbar eden kocasının gazabıyla ve sözleriyle alakalanmak mecburiyetinde kalınca onu bu hiddet içinde biraz çocuk ve biraz gülünç buldu. Şefik'in bütün cemiyeti Hüseyin Hilmi Paşa aleyhine kaldırabileceğinden pek şüpheliydi. Bunu becerecek adam daha evvel nezaret sandalyesinin günlerce boş kaldığı sırada bu nezareti elde edebilirdi. Omuzlarını silkti. Bana adliye nezareti tamamıyla kaybedilmiş görünüyor. Boş yere zahmete girmiş olacaksın dedi. İstihfafla dolu ve adeta yabancıydı. Son muvaffakiyetsizliği karşısında Şefik'in her hizmeti gibi geçmiş olduğu bütün yolu da unutuyor ve genç adam babasının şerefini ve servetini çiğneyip mahvolmaktan kurtardığı için değil de lütfen veya yanlış hesaplar neticesinde alınmış adi bir üçgüveyi oluyordu. sesinde aynı istihfaf ve yabancı eda ile tekrar etti. Hiçbir şey elde edemeyeceksin. Ötekini berikini kendine boş yere düşman etme. Fakat Şefik hep aynı hiddet içindeydi ve karısının istifaflı edası bu hiddeti mütemadiyen kamçılıyordu. Hüseyin Hilmi Paşa'yı hem de mecliste aleni bir sorguya çekmeye arkadaşlarını razı etmek için hemen merkezi umumiye gitmeye karar vermişti. Zile bastı, bir saniye sonra giren Mercan Ağa'ya ''Araba hemen hazırlansın'' dedi. Ve onun her emir verişinde yaptığı gibi Nimet yavaşça omuz silkmiş, arabasız adım atamaz oldu. Merkezi Umumi İstanbul tarafında değil, 5 ev ötede olsa bu araba yine ısmarlanırdı diye düşündü. Yarım saat sonra Merkezi Umumi'nin kapısında arabadan inerken gördüğü ilk hademeye Şefik, Talat Bey'i sordu. Onu kendine en yakın bilirdi. Hademe Talat Bey'in Cavit Rahmi ve Doktor Nazım Beylerle birlikte bulunduğunu, bu sonuncunun odasında olduklarını söyleyince hızlı hızlı merdivenleri çıktı, söylenen odaya adetleri ve çile kapıya vurmadan girdi. Hademe'nin demiş olduğu gibi Doktor Nazım'ın odasında Talat Bey'den gayri Cavit'le Rahmi de vardı. Dördü de uzun masanın etrafına oturmuş bulunuyorlardı. Cavit'le Rahmi önlerindeki bir takım kağıtları tetkikle meşguldüler. Talat gazete okuyor, Doktor Nazım bir mektup yazıyordu. Şefik içeri girince Talat kendi namına olduğu kadar arkadaşların namına da konuşur gibi bir eda ile ''Oo merhaba, gel bakalım.'' dedi. Cavit evrak yığınlarından başını kaldırıp dişlerini tamamen gösteren fakat yüzüne hiçbir neşe ifadesi getirmeyen bir tebessümle gülümsedi ve Talat gibi başı dik kaldı. Rahmi ile Doktor Nazım ise bir an kalkmış başlarını kağıtlara indirmekte acele ettiler. Fakat Şefik'in içi öyle doluydu ki kendisine yapılan bu kabuldeki soğukluğu fark etmedi ve hemen dert yanmaya girişerek ''Şu Hüseyin Hilmi Paşa'nın yaptığı rezalete ne dersiniz?'' diye adeta bağırdı. Talat en samimi tebessümüyle gülümsüyor ve kalın siyah bıyıklarını buruyordu. ''Neymiş bu rezalet?'' diye sorduktan sonra ilave etti. ''Mebusan meclisine 93'te olduğu gibi feshetmesi için Kayserili'ye mi yol göstermiş, akıl mı vermiş?'' ''Latife'yi bırak canım, bugünkü gazeteler önünde de benden soruyorsun.'' Cavit'le Rahmi'nin başları evrak üzerinde eğili kalmıştı. Mektubunu yarıda bırakan Doktor Nazım da elleri yeleğinin üst ceplerine sokulmuş, biraz Cavit'in edasını taklit eden bir çalım içinde seyirci tavrı almıştı. Talat Bey bu sefer tebessüm etmeden ciddi bir eda ile cevap verdi. ''Gazeteleri okuyup bitirdim fakat sadrazamı suçlu çıkaracak bir şeye tesadüf etmedim.'' ''Daha ne istiyorsun? Bizden habersiz adliye nezaretine birini getirmiş. Hem de Erzurum ayaklanmasını, ilk hürriyet hareketini bastırmaya çalışmış olan lekeli bir adamı.'' Talat hep ciddiydi ve artık adeta sert bir sesle konuşarak dedi ki, ''Yok, Nazım Paşa lekeli bir adam değildir. Erzurum meselesinde şahsen azami dürüstlük göstermiştir. Kendisinin adliye nezaretine bizden habersiz getirilmiş olduğuna da niçin hükmediyorsun? Hüseyin Hilmi Paşa bize danıştı ve kendisine muvaffakatte bulunmamız üzerinedir ki Nazım Paşa'nın tayinini arza sevk etti.'' Şefik ayakta put kesilmiş, rengi sapsarı olmuştu. ''Size bildirilen ve tarafınızdan kabul veya ret olunan şeyler ne zamandan beri benden gizlenir oldu?'' diye sordu. Bunu boğuk bir sesle sormuştu. Eski arkadaşlarının kendisine adeta aldattıklarına bu esnada o derece kani ve bundan öyle yaralıydı ki aralarındaki birliği bizzat kendisini bozarak sadrazamla gizli anlaşmalara kalkıştığı hatırından tamamıyla çıkmış bulunuyordu. Hareketini insana sivri ve sert bir şey gibi batan sesiyle Doktor Nazım hatırlattı ve belki daha mülayemetle konuşacak olan Talat Bey'in sözünü ağzına tıkayarak, ''Sen kendin bizden gizli, cemiyetin fikir ve kararlarına tamamıyla aykırı işlere giriştiğin halde şimdi bize usul ve kaide dürüstlük mü öğretiyorsun? İnsaf be yahu!'' dedi. Talat arkadaşının ve hemşerisinin yüzüne bakmamayı tercih ederek pencereden dışarıları seyre koyulmuştu. Öteki üçü Nazım, Cavit ve Rahmi ise bilakis dik bir bakışla kendisini tetkike girişmişlerdi. Şefik zaaf göstermemeye hatta bir takım tevillerden sonra hücuma geçmeye çalıştı. ''Gizli ve cemiyet arasındaki birliği ihlal edici hareketim Hüseyin Hilmi Paşa'yı ziyaret edişim olsa gerek. Müşterek kararımızla bu makama getirilmiş olan bir hükümet reisini görmek için ayrı ayrı herkesten izin almak icap ettiğini doğrusu düşünmemiştim. Eğer birbirimizden bu kadar çabuk ve kolay şüphe etmeye başlıyorsak, akıbet çok karanlıktır. İlk darbe bizi yere serecektir. Yine Doktor Nazım o diken gibi batan sesiyle mukabele etti. Mevzuu değiştirmeye lüzum yok. Dava gece yarılarından sonra sadrazamın hırsızlar gibi evine girip kendisiyle görüşmenin ve henüz ölmemiş bir nazırın yerine arkadaşlara haber vermeden istemenin muafık bir hareket teşkil edip etmediği davasıdır. Birden Şefik kendisini mücrim hissetti ve bu duygu onu hayatta belki ilk defa olarak yalana sevk ederek ''Ben sadrazamdan manyasi Refik Bey'in yerini istemiş değilim.'' dedirtti. Fakat sözler ağzından dökülüyordu. Talat artık pencereden başını çevirerek arkadaşının yüzüne hayretle hatta biraz elemli baktı. Hakikaten paşa kızı ahlakını bu kadar mı değiştirip bozmuştu? Hüseyin Hilmi Paşa da Kayserili'nin mektebinde yetişmişti. Efendisinin bütün vükela ve ricali hatta doğrudan doğruya sarayının adamları arasına nifak sokmak adetini taklit ederek vakıa o da şimdi kendi aralarını açmak isteyebilir, buna çalışabilirdi. Ancak Hüseyin Hilmi Paşa ezbere konuşmamış, madde tayin ederek büyük bir emniyet ve katiyet içinde haber vermişti. Halbuki şimdi Şefik adeta yere bakarak, sözler ağzından adeta dökülerek ithama mukabele etmeye çalışıyordu. Ve bu son cümleyle nefsini kafi derecede müdafaa ettiğine emniyet getiremediğinden şunları da ilave edecekti. Tekrar ediyorum ki ben sadrazamdan manyasizadenin yerini istemedim. Kendisinin hayatından doktorların ümit kesmiş olduklarını o söyledi ve kabinede bir azalık inhilal ederse doğrudan doğruya adliyeyi yahut da başka bir zat adliyeye nakledildiği takdirde açılacak diğer bir nezareti kabul edip etmeyeceğimi sordu. Rahmi cevap verdi. Bu tarzda bir konuşma bir kabahat olmayabilirdi. Fakat bunun bir tesadüf eseri olması şarttı. Halbuki sen kendisinden bir mülakat istemiş, zamanı gece yarısından 2 saat sonra olarak kararlaşan bu mülakat için onun ayağına kalkıp gitmişsin. Şu 2 sualime cevap verebilir misin? Sadrazamın evine o seni çağırttığı için mi gittin? Ve gideceğini bize haber vermek istediğinde buna imkan mı bulamadın? Şefik demin oturmuş olduğu iskemleden hızla ayağa kalktı. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü bu şekilde bir isticvabı kabul etmiyorum. Allah'a ısmarladık dedi ve sivil elbisesi içinde haşin asker adımlarıyla kapıya yürüdü. Kapıyı çarparak kapadı ve gözden kayboldu. Odada kalanlar Talat, Cavit, Nazım ve Rahmi birbirlerine baktılar. Şu anda dördü de bir nezarete geçmemek arzu ve kararında samimiydiler ve Şefik'in de yan yollardan yürüyerek bir nezaret sandalyesine kavuşmayı istemiş olmasını, sonra da bunu açıkça itiraf etmemesini cidden ayıplamışlardı. Sokaktan gelen ve konak arabasından artık inmeyen paşa damadının gidişini haber veren nal seslerine kulak vererek Talat içini çekti. Yürekten mahzun olmuştu. Dedim ya, paşa kızı oğlanın ahlakını bozdu. Şefik'i bir nezarete geçirsek, sadrazam olmalısın diye tutturacak. Bu karı nereden de karşısına çıktı diye dert yandı. Doktor Nazım ellerini 2 yanına salıvereli, süslü yeleğinin 2 üst cebine parmaklarını sokmuş olan Cavit Bey bir nutuk irad eden hatip edasıyla dedi ki, İçinde bulunduğumuz vaziyetin muvakkat olduğunda şüphe edilemez. İhtiyat ve terakkinin yarın iktidar mevkiine bizzat geçerek bugünkü kuklaların mevcudiyetlerine nihayet vermesi, bütün nezaretleri şahsen deruhte etmekliğimiz elbette ki hem doğru hem de mukadderdir. İnkılap bu yolu bize mutlaka yürütecek, bizi buna behemhal götürecektir. Fakat o zaman da Şefik'in kabineye girmesi münasip olup olmayacağını uzun boylu düşünmek icap eder. Hele adliye nazırlığı gibi mutlaka mesleki bir vukuf isteyen bir mevkiye geçmesi asla tecviz edilemez. Talat hafifçe sinirlenmiş olmakla beraber bunu belli etmemeye çok gayret etti. Cavid'in tumturaklı cümlelerle arada bir söylemeye kalktığı bu nutuklar kadar da hiç kimseyi beğenmeyişinden bizardı. İçinden bu müstakbel kabinenin reisliğiyle bütün azalıklarını Şeyhülislamlık dahil sen deruhte edersin. O zaman Fransa'dan, İngiltere'den mükemmel bir hale geliriz dedi. Şefik'le nihayet hiçbir iz bırakmadan geçip gitmiş bulunan bir şey için bu derecede bozuşmakta, adeta kanlı bıçaklı haline gelmekte hiçbir mana yoktu. meşhum bir muhalefetin her tarafı sarmaya başladığı bu günlerde, cemiyetin hürriyetten evvel kellelerini tehlikeye sokarak bu işe atılmış azası arasında derin uçurumlar açılmasına sebep olmak affedilmez bir hata teşkil eder, elim neticeler verebilirdi. Eğer birkaç gün sonra Şefik pişman olup aralarına dönmezse, Talat Bey kendisini bizzat arayarak gönlünü alacak ve nazırlık ihtirasını bir müddet daha içinde uyutmasını, açığa vurmamasını hem cemiyet hem memleket namına rica edecekti. 38. Şefik cemiyette arkadaşlarıyla arasında geçenleri hakikate tamamıyla mutabık bir şekilde karısına anlatmayı münasip buldu. Hiçbir şeyi kısaltmadan, tevil etmeden ve 4 kişiyle geçen kısa ve sert mücadelede kendi rolünü güzelleştirmeye de teşebbüs etmeksizin hikaye etti. Nimet'in buselerindeki ve zekasındaki kudrete zebun, irade ve hareket kabiliyetini ona teslim etmiş bulunmakla beraber muhakemelerinde tamamıyla müstakil kalabiliyordu. Bu cihetle Doktor Nazım'ın odada geçen dakikaları düşünürken bazen arkadaşlarına mesul tutup hele doktora karşı koyu bir hiddete kapılıyor, bazen de karısının bu hudutsuz ihtirası yüzünden kendisiyle arkadaşları arasında belki bir daha dolmayacak bir uçurum açtığına, onlar birer dava adamı, şahsi ihtiraslardan münezzeh birer insan şeklinde kalırlarken kendisine bir nezaret sandalyesi kapabilmek için türlü gizli çarelere başvuran bir insan şekline soktuğuna kanaat getirerek bundan ona karşı derin bir hiddetle sarsılıyor ve bu hiddeti içine gömmekten boğuluyordu. Nimet hikayesini dikkatle dinlemiş, sonra da omuzlarını silkerek, her taraftan bu derece hücuma maruz bulundukları halde kendi saflarında bile ihtilaflara meydan verirlerse bu beylerin yakında Selanik yolunu tutacakları muhakkaktır. Sana istedikleri kadar darılsınlar, yine kendileri barışırlar. Şahsen düşmanca hiçbir harekette bulunma. Fakat madem ki sana onlar tecavüz ettiler, barışma teklifi de kendilerinden gelmeli, gelecektir de, dedi. Ve Nimet'in dediği gibi cemiyet bu esnada hakikaten nazik günler geçirmeye başlamış, Kamil Paşa'yı kovmakla mevcudiyetini ispat ettiği kuvvet gibi halk ettiği korkuyu da artık hiç değilse yarı yarıya harcamıştı. İttihat ve Terakki ile ona muhalefet etmek üzere kurulan Ahrar Fırkası'nın kavgaları artık ayyuka çıkıyordu. Papazlarını, meşrutiyetin ilk günlerinde hocaların koluna takmış olan Hristiyan unsurlarda istiklal hülyaları şahlanmış, Sultan Hamid'in bin dikkat ve itinaya mazhar ettiği Arap ve Arnavutlarda ayrılık emelleri meydana çıkmış, ayrıca da yüzleri din maskesi altında saklı bir takım mürteciler peyda olmuştu. Sadaretle beraber dahiliyeyi de kimseye emniyet edememiş olan Hüseyin Hilmi Paşa ise bütün kabinesiyle birlikte mutlak bir aciz içinde bocalıyor, İttihat ve Terakki'ye dayandığını, onun hükümeti olduğunu ilan etmeye cesaret etmediği, hatta belki bunu bir tenezzül saydığı halde İttihat ve Terakki'nin kendisini müdafaa etmesini, her hücumdan korumasını istiyordu. İttihatçılar arasında Kamil Paşa'yı düşürdüklerine pişman olan, hiç değilse onun İngiltere'de şöhreti vardı, bize İngiliz dostluğunu temin etmişti, bu hem aciz hem cahil hem de üstelik ötekinden azametli diyenler vardı.